Ayrım 61.
Şu halde ilgili devletin yükümlülüğü yalnızca ihlali durdurmak ve ortaya çıkardığı kişisel sonuçları silmek veya ortadan kaldırmaktan ibaret olmayıp, ihlale yol açan uyuşmazlık konusu düzenlemenin adı ve iç hukuk düzeni içerisindeki hiyerarşik gücü ne olursa olsun, sözleşmeyle uyumsuzluklarını da gidermektir. Dipnot: Veli Ercek, AGE, sayfa 1054, Cohen Jonathan, Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, sayfa 48, Abdelgavat Lambert, AGE, sayfa 20, Doğru, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının iç hukuka etkileri, sayfa 206 ve devamı. Uygulamaya bakıldığında taraf devletlerin sözleşmeye aykırı bulunan mevzuat hükümlerini değiştirdiği ve sözleşme ve mahkemenin yorumuna uygun bir biçime dönüştürdüğü görülmektedir. Taraf devletlerin mahkemenin ihlal tespiti üzerine ulusal mevzuatında gerekli değişiklikleri yapmasına ilişkin yükümlülüğünü sözleşmenin 43 ve 1. maddesiyle sözleşmenin ruhundan çıkartmak mümkündür. Çünkü sözleşme yalnızca kişilerin uğradıkları ihlallerin giderimini değil, aynı zamanda ilgili devletlerin ihlalleri düzeltmek ve kaynağını kurutmak suretiyle Avrupa insan hakları felsefesinin gelişimine katkıda bulunmak gibi çifte amaç taşımaktadır. Dipnot: Lambert, AGE, sayfa 111. Nitekim mahkeme pek çok kararında açıkça bir ulusal yasanın sözleşmeye aykırılığını tespit etmesi durumunda yasayı mahkum etmekte tereddüt göstermemiştir. Dipnot: Veli Ercek, AGE, sayfa 1057. Bunun sonucu olarak Avrupa İnsan Hakları Hukukunun yaptırımları, salt sözleşmeyi ihlal eden devletin cezalandırılması olmayıp, aynı zamanda ve bundan daha da önemlisi, ihlalin ortaya çıkışının önlenmesi amacını taşır. Dipnot: Lambert, AGE, sayfa 111. Sözleşmenin ruhu, ilgili devlete aynı ihlallerin tekrarlanmasını önlemek için gerekli önlemleri almayı emreder. Dipnot: S.M. Helmons, 40 ans de convention européenne pour la Belgique. Liber Amicorum, M.A. Eisen, Brüllen, Brüksel, 1995, sayfa 280. Cohen Jonathan bu yükümlülüğü sözleşmenin yapımcılarının insan hakları Avrupa kamu düzeni oluşturmak amacının doğal bir sonucu olarak açıklamaktadır. Dipnot: G. Cohen Jonathan, Responsabilité pour atteinte aux droits de l'homme, Colloque CFDI, La responsabilité dans le système international, Le Mans, Editör A. Pedon, Paris, 1991, sayfa 101'den 135'e, sayfa 119'dan aktaran Lambert, AGE, sayfa 112. Ayrıca da mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin yalnızca ihlale yol açan kişisel işlemin kaldırılması veya değiştirilmesi ya da düzeltilmesiyle yeterli olmayıp, sözleşmenin yeniden ihlaline yol açan her türlü düzenlemenin iç hukuk düzenlerinden kaldırılması veya sözleşme ile uyumlu hale getirilmesi gereğini de içermesi, sözleşmeye bağlılık ve mahkeme kararlarının hüsnü niyetle bonfua yerine getirilmesi yükümünün bir uzantısıdır. Dipnot: Veli Ercek, AGE, sayfa 1059. Zaten aksinin kabulü, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesinin temel esası ve dayanağını oluşturan Pacta sunt servanda ve bona fides ilkeleriyle de çelişki oluşturur. Dipnot: Veli Ercek, AGE, sayfa 1059. Bir taraf devletin tazminatı öderim, ihlale de devam ederim biçimindeki yaklaşımını sözleşmenin amacı ve doğasıyla bağdaştırmak herhalde güç olsa gerek. Kanaatimizce benzer veya aynı nitelikli ihlallere son vermek yükümünün yerine getirilmesinde mutlaka bir anayasal veya yasal düzenlemenin yapılmasını beklemek gerekmez. Doğrudan uygulanırlık koşullarını taşıyan mahkeme kararları bakımından olayda ihmal yoluna gidilerek mahkeme kararının dikkate alınması, sözleşmenin amacına uygun bir yorum biçimidir. Aksini düşünmek, AİHM tarafından sözleşmeye aykırılığı tescilli hale gelmiş bir anayasal veya yasal düzenlemenin sözleşme ile uyumunun gerçekleştirilmesine kadar uygulama alanı bulması demektir ki, bunun da yukarıda açıkladığımız üzere mahkeme kararlarının yerine getirilmesi gereğiyle bağdaşmayacağı açıktır. Ne var ki uygulamada AİHM kararlarının yerine getirilmesiyle ilgili sorunların bir kısmının buradan kaynaklandığı görülmektedir. Kimi ülkelerde gerekli değişiklikler yapılmadan önceki aşamada sözleşmeye aykırı düzenlemeler değil, doğrudan uygulanabilirliği bulunan mahkeme kararları dikkate alınmaktadır. Örneğin İngiltere'nin Manş Denizi'ndeki Özerk Man Adası'nda genç suçlular için dayak cezası uygulaması AİHM tarafından sözleşmenin 3. maddesine aykırı bulunmuştur. Karar gerekleri henüz yerine getirilmeden, yani ilgili düzenleme kaldırılmadan veya değiştirilmeden yeniden bir ceza uygulamasına gidilirse de İngiliz İstinaf Mahkemesi alt derece mahkemesinin kararını sözleşmenin dostça yorumu anlayışını kullanarak yürürlükteki yasayı olayda ihmal edip doğrudan sözleşmeyi uygulama yoluna gitmiştir. Benzeri uygulamalar taraf devletlerin çoğunda rastlanılmaktadır. Türkiye'de Türk yargı organları uyuşmazlıkları çözerken bir kurallar çatışması ile karşılaştığında sorunu neye göre çözeceklerdir problemi 1982 Anayasası'nın zorlu problemidir. Dipnot Yüzbaşıoğlu AGE sayfa 58. Gerçekten de anayasanın getirdiği kurallar kademelenmesi için de uluslararası hukukun yerini belirlemek pek de kolay değildir. Dipnot Çağlar Anayasa Yargısı ve Normatif Devreler Karşılaştırmalı Analizi sayfa 119. Bu nedenle gerek öğretide gerek yargı kararlarında birbirinden farklı görüş ve içtihatları yadırgamamak gerekir. Dipnot AİHS'nin kurallar sıralamasındaki yeri sorunu Türk hukuk düzeninin en çetrefil ve tartışmalı alanlarından birini oluşturmaktadır. Bugüne kadar gerek öğretide gerek yargısal çevrelerde birbirinden farklı görüşler ortaya konulmuştur. Başlı başına bir inceleme konusu oluşturan ve hemen hemen her platformda tartışılmış ve birçok yönüyle de ele alınmış olan bu husus hakkında şu kaynaklara bakılabilir. AŞ Gözü Büyük, Uluslararası Antlaşmaların İç Hukuktaki Yeri, İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri yayına hazırlayan M. Gülmez, Todaiye Yayınları 11'den 18'e, Atay AGM sayfa 392 ve devamı, Batum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sayfa 162 ve devamı, Y. Ali Efendioğlu, İnsan Hakları Uluslararası Belgelerinin Türk Anayasa Mahkemesi ve öteki mahkemeler kararlarında gözlenen etkisi, İHY Cilt 21-22 1999-2000 sayfa 61 ve devamı, Tunç Milletler Arası Sözleşmelerin sayfa 174 ve devamı, M. Soysal Anayasaya Uygunluk Denetim ve Uluslararası Sözleşmeler Anayasa Yargısı 2 Ankara 1987 sayfa 15'ten 17'ye, Gözü Büyük Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı sayfa 6'dan 8'e, Çağlar Anayasa Yargısı ve Normatif Devreler Karşılaştırmalı Analizi sayfa 119 ve devamı, O. Doğru İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının iç hukuklara etkileri Anayasa Yargısı 17 AYM Yayınları Ankara 2000 sayfa 194 ve devamı, E. Memiş insan hakları Avrupa standardı ve iç hukuk etkileşimi analizleri, Anayasa Yargısı 17, AYM Yayınları, Ankara 2000, sayfa 133 ve devamı, T. Akıllıoğlu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuz, AÜSBFD, Cilt 21-22, sayı 155, Ocak-Haziran 1989, sayfa 155 ve devamı, Yüzbaşıoğlu AGM, sayfa 28 ve devamı, K. Gözler, İnsan Hakları Normlarının Anayasa Üstünlüğü Sorunu, Türkiye'de İnsan Hakları, Editör O. Çiftçi, Todaiye Yayınları, Ankara 2000, sayfa 25'ten 46'ya, S. Bilge, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Türk Hukukundaki Yeri, Ankara Barosu Dergisi, yıl 1989, sayı 6, sayfa 981 ve devamı, B. Savcı, İnsan Hakları Üzerine Uluslararası Alanda Norm İlkeler ve Türk İç Hukuku, AÜSBFD, Cilt 35, sayı 1'den 4'e, Ocak-Aralık 1980, sayfa 7 ve devamı, E. Çelik, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Türk Hukukundaki Yeri ve Uygulaması, İHİT, Cilt 8-9, sayı 1-3, 1988, sayfa 47 ve devamı, E. Çırakman, Uluslararası Hukukun İdari Yargıç Tarafından Uygulanışı, Danıştay Dergisi, yıl 28, sayı 96, 1998, sayfa 3 ve devamı, Sur AGE, sayfa 53 ve devamı, M. Sencer, Uluslararası Hukukun Türk Hukukundaki Yeri, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Mart 1988, sayı 93, sayfa 10'dan 12'ye. Sözleşme ile Türk hukuku arasındaki bazı uyumsuzluklar, yapılan değişikliklerle giderilmişse de, AİHM kararlarıyla da tescilli kimi uyumsuzluklar, yasa koyucu aracılığıyla aşılamamış ve bir bütünlük kurulamamıştır. Yargı yerleri tarafından da sözleşmeye aykırı anayasa veya yasa kuralının somut olayda ihmal edilmesi veya sözleşmeye uygun yorum ya da sözleşmenin doğrudan uygulanması yönünde bir içtihat ortaya konulamamıştır. Türkiye'de yargı yerleri uluslararası hukuk kurallarını uygularken genellikle isteksiz davranmakta ve sürekli iç hukuka ağırlık vermektedirler. Tersi yönde bir içtihat da henüz yüksek yargı yerlerinde ortaya konulabilmiş değildir. Her ne kadar AİHS'ye göndermelerde bulunulmaktaysa da bunlar karar gerekçelerinin oluşturulmasında ek bir dayanak niteliği taşımakta, ana ölçü norm olarak değil, destek ölçü norm biçiminde kullanılmaktadır. Dipnot, Turhan, İnsan Haklarının Korunmasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları, sayfa 293. Türk Anayasa Mahkemesi bugüne kadarki içtihatlarında AİHS, İHEEB başta olmak üzere uluslararası sözleşmeleri bağımsız ölçü normlar olarak değil, destekleyici ölçü norm olarak kullanmıştır. Yüksek Mahkeme kararlarına adeta destek oluşturmak adına uluslararası sözleşmelere göndermelerde bulunmakta. Ne var ki sözleşme hükümlerini doğrudan veya ihmal yoluyla uygulama yoluna gitmemiştir. Şu ana kadar AİHS hükmüne dayalı olarak bir iptal kararı vermemiştir. Başka bir söyleyişle sözleşmeye aykırı bir yasa kuralı eğer anayasaya uygun bulunmuşsa sözleşme hükmünü dikkate alarak iptal yoluna gitmemiştir. Eğer anayasaya aykırılık durumu tespit edilmişse ilgili anayasa hükümleri yanı sıra uluslararası sözleşme hükümlerine de gönderme yapılmak suretiyle gerekçeler zenginleştirmek istenilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu tutumunun eleştirisi için bakınız Turhan, Değişen Egemenlik Anlayışının, sayfa 12. Diğer yüksek mahkeme kararları da aşağı yukarı aynı anlayışı benimsemişlerdir. Bakınız Atay sayfa 412-413, Yüzbaşıoğlu AGE sayfa 31-32, 61'den 63'e ve devamı. Tunç Milletler Arası Sözleşmelerin sayfa 185 ve devamı. Belki bu alanda tek istisna Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin bir kararıdır. Dipnot. Bu kararında mahkeme Türk hukuk öğretisinde iç hukuk uluslararası hukuk çatışmasında uluslararası hukuk kuralının anayasa ve yasa karşısında üstünlüğü tezini savunan yazarların da görüşlerine göndermelerde bulunmak suretiyle Anayasanın 129. maddesinin 3. bendi ve Devlet Memurları Kanunu'nun 135. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine aykırılık oluşturduğu sonucuna varmış ve doğrudan bu maddeye dayanmak suretiyle olaya konu olan Ankara Bir No'lu İdare Mahkemesi'nin kararına karşı yapılan itirazı yerinde bularak yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Konu hakkında bakınız K 6 parmak O Karahanoğulları O Bölge İdare Mahkemesi kararı ile anayasanın zımnen iptali. İHY cilt 1920 1997-98 sayfa 215'ten 233'e. B. Yerine getirilmesi süreci ve izlenmesi. Bakanlar Komitesi ve Parlamenterler Meclisi. Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi statüsü uyarınca kurulmuş olan bir siyasal organdır. Kuruluş ve işleyiş esasları Avrupa Konseyi statüsü ile düzenlenmiştir. M 13'ten 21'e. Konseye üye her bir devletin Bakanlar Komitesi'nde temsilcisi yer alır. Genellikle üye devletler Dışişleri Bakanları ile temsil olunurlar. Bakanlar Komitesi'nin görece bir bağımsızlığından söz edilebilir. Çünkü üyelerinin kendi hükümetlerinin direktifleriyle bağlılığı söz konusudur. Dipnot Renucci AGE sayfa 499. 11. protokolün yürürlüğü ile birlikte Bakanlar Komitesi'nin denetim sistemi içerisindeki rolü önemli ölçüde azaltılmıştır. Artık bu organın sözleşmenin ihlal edildiğine ilişkin bir karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Yeni sistem içerisinde Bakanlar Komitesi, mahkeme kararlarının yerine getirilmesini izlemek ve bu amaç doğrultusunda gerekli işlemlerde bulunmaktan ibaret bir işlevi yerine getirmektedir. Zaten mahkemenin zorunlu yargı yetkisini üye devletlerin kabulü ile birlikte Bakanlar Komitesi'nin yargısal yetkisinin teorik bir duruma indirgendiğinden söz edilebilmekteydi. Dipnot Renucci AGE sayfa 499. Bugün Bakanlar Kurulu'nun denetim sistemi içerisindeki rolü büyük ölçüde sıralanmışsa da tamamen önemsiz bir birim haline geldiğinden de söz edilemez. Bir kere sözleşme ve ek protokollerinin yorumuna ilişkin istişari mütalaaların mahkemeden istenmesi Bakanlar Komitesi'nin yetkisi dahilindedir. Diğer yandan mahkeme tarafından verilen kesin kararların izlenmesi ve belirlenen süreler içerisinde yerine getirilmesi için alınması gereken önlemler ve bunların izlenmesi konusunda Bakanlar Komitesi'nin önemli işlevleri bulunmaktadır. Bakanlar Komitesi, bakanlar düzeyinde daha ziyade siyasal öneme haiz konularla ilgili olarak yılda iki kez toplanır. Komitenin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda görevlerini üye devletlerin Avrupa Konseyi'nde bulunan daimi temsilcilerinden meydana gelen Delegeler Komitesi yerine getirir. Delegeler Komitesi devamlı çalışan bir kuruldur. AİHS tarafından Bakanlar Komitesi'ne verilen görevler fiilen Delegeler Komitesi'nce yerine getirilir. Dipnot Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 30. Delegeler Komitesi'nin 11-2001 tarih ve 736. toplantısında görüşülüp Bakanlar Komitesi'nce onaylanan sözleşmenin 46 bölü 2 maddesinin uygulanması ile ilgili kurallar uyarınca Delegeler Komitesi mahkeme kararlarının yerine getirilmesi bağlamında gündemi kamuya açık olan insan hakları özel toplantıları yapar. Gündemin oluşturulması ile ilgili olarak şu yol izlenmektedir. Dipnot Abelgavat Lambert AGE sayfa 30-31. Bir karar Bakanlar Komitesi'ne iletildiğinde derhal gündeme alınır ve ilgili devlet kararın yerine getirilmesiyle ilgili ne gibi önlemlere başvurduğu konusunda komiteyi bilgilendirmeye davet edilir. Dava kesin kararın alınmasına kadar en geç 6 ayda bir komitenin her toplantısına ilki olarak kaydolunur. Bakanlar Komitesi ilgili devlet tarafından alınan önlemlerin kararın içeriğine uygun düştüğü ve alınması gerekli tüm önlemlerin yerine getirildiği kanaatine varırsa, sözleşmenin 46/2 hükmünün yerine getirildiğini tespit eden bir kararı, rezolüsyon, kabul eder. Bu kararlar Avrupa Konseyi'nin internet sitesinde yayınlanır. Komitenin işleyiş kuralları, kararların yerine getirilmesinde daha fazla açıklığı sağlamak amacıyla daha da geliştirilmiştir. Bu amaçla sadece toplantı gündemi değil, Bakanlar Komitesi'ne ilgili devlet tarafından verilen bilgiler ve bununla bağlantılı dokümanlar ve her toplantıda kararların icrası ile ilgili kaydedilen gelişmeler ve alınan notlar toplantıdan kısa bir süre sonra kamunun bilgisine sunulur. Bununla birlikte Avrupa Konseyi statüsünün 21. maddesine uygun olarak Bakanlar Komitesi'nin tartışmaları daima gizliliğini korur. Bakanlar Komitesi'nin kararların yerine getirilmesiyle ilgili işleviyle ilgili ilk uygulamalarına bakıldığında nispeten çekingen, ürkek, timore bir tavır içerisinde olduğu görülmektedir. Ancak zamanla ilgili devletin yükümlülüğü ile bu bağlamda alması gereken önlemler konusunda daha aktif ve dikkatli olduğu gözlemlenmektedir. Bugün Bakanlar Komitesi mahkeme kararlarının taraf devletlerin iç hukuk düzenlerinde doğrudan etkisinin giderek tanınmasında ve yerleşmesinde temel bir vektör haline almıştır. Dipnot Abdelgavat Lambert AGE sayfa 32.